Anton Çehov. İki yüzlü insanlar. Seslendiren Akın Altan. Bu hainlere, bu iki yüzlü insanlara, bu kalemunlara inanmayınız. Bu zamanda bir insanın inancını kaybetmesi, eski bir eldivenini kaybetmesinden bile daha kolay. İşte ben de inancını kaybetmiş insanlardan biriyim. Bir akşamdı. Atlı tramvayla gidiyordum. Vaka yüksek bir şahsiyet olmam itibariyle tramvayla seyahat etmem pek de uygun bir hareket sayılmazdı. Fakat bu defa büyük bir kürke bürünmüş, yüzümü gözümü tamamen gizlemiştim. Bu nedenle tramvaya binmekte hiçbir mahzur görmemiştim. Sonra hepsinden mühimi, tramvayla seyahat etmek daha ucuzdu. Havanın çok soğuk. Vaktin de bir hayli geç olmasına rağmen tramvay tıklım tıklımdı. Fakat beni kimse tanıyamamıştı. Kürkümün kocaman yakası beni gizlemiş, tanınmaz bir hale getirmişti. Tramvayın içinde hafif tertip uyukluyor, etrafıma bakmıyordum. Birdenbire kulağıma tanıdık bir ses gelir gibi oldu. Sesin geldiği istikamete baktım. Sırtında tavşan derisinden bir kürk olan ufak tefek bir adam konuşuyordu. İlk önce "Hayır, o değil," diye düşündüm. İmkanı yok. Olamaz. Biraz daha dikkat edince kanaatim değişir gibi oldu. "Durun," dedim. "Galiba o. Hem de ta kendisi." Ben hem bunları düşünüyor hem de gözlerime inanmak istemiyordum. Tavşan derisinden bir kürke bürünmüş olan adam, amiri olduğum dairenin küçük memurlarından Ivan Kapitoniç'e ne kadar benziyordu. Ivan Kapitoniç, silik, sönük, ehemmiyetsiz bir şahsiyetti. Dairedeki bütün rolü, amirlerinin yere düşen mendillerini kaldırmak, resmi günlerde tebrik ve tazim fırsatlarını kaçırmamaktı. Ivan Kapitoniç'in genç bir adam olmasına rağmen vakitsiz bir kamburu vardı. Dizleri daima bükük durur, kirli elleri hazır ol vaziyetindeymiş gibi daima pantolonunun dikiş yerlerinde bulunurdu. Suratı adeta pis ve ıslak bir paçavrayla silinmiş gibi acayip ve acınacak bir haldeydi. Dairede beni gördüğü zaman, güya onu yiyecekmişim gibi, adeta yerin dibine girmeye çalışırdı. Bu adamdan daha şahsiyetsiz, daha silik, daha sessiz bir insan gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Hatta hayvanlar arasında bile bundan sessiz bir mahluk bulunabileceğini zannetmiyorum. İşte şu tavşan kürküne bürünmüş olan adam, bizim Ivan Kapitoniç'e ne kadar benziyordu. Tıpkı o. Yalnız bu adam Ivan Kapitoniç'ten daha dik, daha serbest, daha labuali görünüyordu. Ve asıl kötüsü, yanındaki adama siyasetten bahsetmesiydi. Bütün tramvay halkı onu dinliyordu. O, ellerini kollarını sallayarak anlatıyordu. Gambetta ölmüş. Bu ölüm herkesten fazla Bismarck'ın işine yarayacak. Çünkü Gambetta çok akıllı bir adamdı. O sağ kalsaydı muhakkak Almanlarla harp eder, onlardan tazminat alırdı. O bir dahiydi. Vaka o Fransızdı ama onda Rus ruhu vardı. Bu sözleri işitince tepem attı. Ağzımdan gayri ihtiyari "namussuz, alçak" sözleri döküldü. Kondüktör bilet kesmek için kendisine yaklaştığı zaman o Bismarck'ı bırakarak kondüktöre çıkışmaya başladı. "Vagonunuz niye böyle karanlık? Mumunuz mu yoktur? Nedir? Bu intizamsızlığa bir türlü aklım ermiyor.
Sizin iyi bir derse ihtiyacınız var. Siz bu halinizle Avrupa'da kondüktör olsanız, vay başınıza gelenler.
Halk size boyun eğmeye mecbur değildir. Siz halka boyun eğmeye mecbursunuz.
Sizin amirleriniz yok mu? Bu halinizi görmüyorlar mı?
Bir dakika sonra yolculara dönerek, ayakta duran bir kadına yer vermek için hepimizin yerlerimizden kımıldamamızı istedi.
Size söylüyorum,
dedi.
Biraz öteye gidiniz. Madama yer veriniz. Kadınlara karşı biraz saygılı olunuz. Hey, kondüktör! Buraya bak! Parayı aldığınız gibi yer göstermeye de mecbursunuz. Bu sizin yaptığınız düpedüz edepsizliktir.
Kondüktör bu lafların altında kalmak istemedi. İvan Kapiton için sigarasını işaret ederek,
''Burada sigara içmek yasaktır.''
dedi.
''Onu kim söylemiş? Beni sigara içmekten kim men edebilir? Sizin bu müdahaleniz benim hürriyetimi tahdit etmek demektir. Ben hür bir adamım. Hiçbir kuvvet benim şahsi hürriyetimi tahdit edemez.''
Bu sözleri işitince çileden çıktım. İçimden vay edepsiz vay. Vay iki yüzlü hergele vay diye söylendim. Bir türlü gözlerime ve kulaklarıma inanmak istemiyordum. Hayır, bu o olamazdı. O hürriyet, Gambetta gibi sözleri bilmezdi. O, sigarasını yere atarak sözüne devam etti.
Doğrusu buna diyecek yok. Mükemmel bir nizam. İnsanın böyle bir formalizm içinde yaşaması ne ağır bir şey. Bu hareket...
Ben artık kendimi tutamamış ve gülmüştüm. Benim gülüşümü işiten, o derhal sesini kesti. Titrediğini fark eder gibi oldum. Herhalde sesimi ve kürkümü tanımış olacaktı. Çünkü sırtı derhal kamburlaştı. Suratı paçavrayla silinmiş eski ve acınacak halini aldı. Elleri pantolonunun dikiş yerlerine yapıştı. Diz kapakları büküldü. Bir kelimeyle o... Tamamen değişmiş, adeta tanınmayacak hale gelmişti. Artık tereddüte, şüpheye yer yoktu. Bu, oydu. Benim daire memurlarından İvan Kapiton için ta kendisiydi.
Şimdi o
tamamen susmuş, yüzünü tavşan derili kürkünün içine gizlemişti. Yüzüne dikkatle baktım ve kendi kendime söylendim. Bu silik, bu sönük şahsiyet nasıl oluyor da hürriyet ve Gambetta kelimelerini telaffuz etmesini biliyor? Nasıl oluyor da bunları söyleyebiliyor? Fakat ne yapalım ki? Bu bir vakadır. Bundan sonra bu iki yüzlü şahsiyetlere, bu kalemunlara gel de inan. Son.